Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum mimar, aslında araştırmacı da demem gerekiyor bence. Araştırmacı, mimar ve aktivist de demem gerekiyor bence. Aktivist Bahar Yalçın. Bahar hoş geldin 3 artı 3'e.
Hoş buldum. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
Bu ünvanları sevdin mi? Eksik mi, fazla mı?
Yok
Bilmiyorum.
yok. Gayet yeterli. Çok sağ ol.
Uyar mı? Çünkü ben öyle görüyorum senin hayat hikayene bakınca. Şimdi ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi Bahar'ı anlatacağım size ve ondan sonra birbirimize, evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Bahar, sevgili dinleyici, tesadüf yok, tevafuk var. İşte yüzlerce bölümdür başımıza gelen şey. Ankara'da, ODTÜ'de, ODTÜ Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı 2011 yılında. Yine bir Ankara'dan geçmiş bir konuğum var. Ve yine ODTÜ'de, aynı üniversitede, kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Ufak ufak anlıyorsunuz seçime giderken neden Bahar'ı aldım konuk olarak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Bölümünde doktora öğrencisi. Ama şu anda bu yayına da İtalya'dan, güzel Floransa'dan katılıyor. İtalya'da, Floransa'da, umarım düzgün okuyabilirim, Scuola Normale Superiore, güzel okudum mu?
Evet.
Üniversitesi'nde
Mükemmel.
Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde misafir araştırmacı şu anda. Ve bir sürü başka çalışma alanları da var. Mesela 2014'teki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy meclis üyesi oldu. 2016-2019 yılları arasında planlama, bütçe ve sosyal hizmet alanlarından sorumlu Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kamusal alan, kentsel topluluklar, kadın kooperatifleri, toplumsal eşitlik politikaları ve bütçe yansımaları konularında uzmanlıkları var Bahar'ın. Ve 2019'dan beri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nda proje yöneticiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Koordinatörlüğü görevlerini de üstlendi. Aynı zamanda bir kadın koalisyonu gönüllüsü. Bunlarla da ilgili zaten bol bol konuşacağız. Ama Bahar, benim ilk sorum artık burnumuzun dibinde olan yerel seçimlerden beslenerek gelecek. 30 yıllık seçmenim, 48 yaşındayım. 30 yıldır seçmenim, hayatımın en heyecansız ve en az ilgilendiğim seçim dönemini yaşıyoruz. Hani benim en az ilgim de belki hani ortalama birinin normal bir ilgisi olabilir. Çünkü çok ilgiliyim siyaset iletişimi ve özellikle de bir feminist olarak kadın meselesine siyasilerin bakışıyla da ilgili, ama buradan yola çıkarak sana ilk sorumu soracağım. 19 gün kaldı biz bu çekimi yaparken yerel seçimlere. Bir sürü aday farklı vaatlerle karşımıza çıkıyor. İşte şimdi Ramazan da geldi, artık gençlik iletişimini de menemen yaparak, yer sofralarında menemen yiyerek yürütüyorlar şu anda başkan adayları. Ama hala kadının adı pek yok. Orayı da ne yapacağız bilmiyorum. Ben sana yerel yönetimler konusundaki hem deneyimin hem akademik olarak da uzmanlığınla besleyeceğin bir soru soracağım. Çünkü bunu bilmiyoruz. Bence bizim kafamız karıştı. Bir sürü vaatler falan havalarda uçuşuyor. Ya biz neyi seçiyoruz Allah aşkına? Kafalar karışık. İlk sorum şu: belediyelerin işi nedir Allah aşkına? Belediye ne yapar ya? Biz kimi seçiyoruz? Niye seçiyoruz? Belediye mesela sadece yol mu yapar? Asfalt mı döker? Bir anda benim çok beğendiğim bir belediye başkanı Türkiye'de geçenlerde HPV aşısını kız çocuklarına ücretsiz eriştireceğini söyledi. Beni bu çok heyecanlandırdı ama kafam da karışıyor. Gerçekten belediyenin işi nedir? Belediyenin ulvi amacı ne olmalıdır? Bu amaca ne kadar hizmet edebiliyor veya vaatler ne kadar buraya yanaşıyor? Senin uzmanlığından yola çıkarak bunu sormak istedim.
Teşekkür ederim Evrim. Sorularımız birazcık kesişti. Bundan sonra benzer bir soruyu da sen de yanıtlamak durumunda kalacaksın.
Harika. Böyle bir tevafuk var bu yayınlarda.
Evet.
Paylaşmasak da çok kesişiyor sorularımız.
Evet. Belki ister istemez ortaklıklar yakalıyoruz. Çünkü sen nasıl kendinden pay biçiyorsan ben de kendimden pay biçiyorum. İşte daha öncesinde aday oldum, olmadım. Farklı şekillerde hep yerel yönetim seçimlerine giderken farklı heyecanlar yaşadım. Hem dediğim gibi içerisinden gelmekten kaynaklanıyor, hem bununla ilgilenmekten kaynaklanıyor. Ama bu seçimde tamam, fiziksel olarak uzaktayım ama artık biliyorsun fiziksel olarak uzakta olmak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Pek çok şeyi sosyal medyadan takip ediyoruz ya da insanlarla sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz. Ben de aynen bahsettiğin gibi bir heyecansızlık hissediyorum. Neyi seçiyoruz, niçin seçiyoruz, ne bekliyoruz biz aslında? Belki biz bu seçim döneminin bize en büyük faydası bir durup bunları düşünmek olacak diye düşünüyorum. Gerçekten biz bir belediye başkanından ne bekliyoruz tam olarak? Ne yaptığı zaman biz iyi bir belediye başkanlığı yaptığını söylüyoruz veya bir ekibin iyi yönetim sergilediğini düşünüyoruz ya da ne yapmadığı zaman biz bunlar başarısız oldu diyoruz. Bence biz çok uzun zamandır bunları yeterince sorgulamadık. Yeterince sorgulamadığımız için de yerel siyaset zeminini kaybetti. Yerel siyaset zeminini kaybettiden kastım ne? Beklentilerle gerçek hayata geçirilenler veyahut geçirilmeyenlerin bir sorgulamasını yaşamadık biz. Yani biz dedik ki biz bu kişileri seçtik. Bu kişilerden memnun muyuz, değil miyiz? Neye göre devam ediyor bu kişiler adaylıklarını veya neye göre yeni adaylar belirleniyor? Ya da biz adayların belirlenme sürecinde neresindeyiz vatandaş olarak, seçmen olarak? Bunları sorgulayacağımız bir zeminden koptuğumuz için bence artık insanlar da işin ucunu biraz bıraktı diye düşünüyorum ve bu siyasi partilerin kendi kendine oynadığı bir oyuna döndü. Siyasi partiler kendi adaylarını belirleme süreçlerinden kendi üyeliklerine, kendi politikalarını belirleme süreçlerine kadar dışarıyla, sokakla, hayatla bağını o kadar kopardı ki bugün bence bunun her parti için bunu söylüyorum. Bugün bunun karşılığıyla yüzleşiyorlar. Biz bunu nasıl aşabiliriz? Bence siyasi partilerin sokakla, hayatla, bizim günlük hayatımızla yeniden bağ kurmasıyla bunu aşabiliriz ki yerel yönetimler bunun en büyük aracı. Çünkü günlük hayatımızı belirliyor. Hani sordun ya, yani neyi belirliyor? Bizim sokağa çıktığımız andan itibaren sağlıklı bir çevrede yaşamamızı, sağlıklı bir evde yaşamamızı, sağlıklı bir havayı solumamızı, musluğu açtığımızda aslında akan suyu içebiliyor veya içemiyor olmamızı belirleyen bütün altyapı hizmetlerinden hadi sokağa çıktık ve her şey çok güzel. Kendimizi nasıl hissediyoruz? Güvenli bir yerde yaşadığımızı hissediyor muyuz? Herhangi bir şekilde ücret ödemeksizin biz pek çok hayatımızın faaliyetlerine devam edebiliyor muyuz? İstediğimiz yere ulaşabiliyor muyuz? İstediğimiz zaman hadi bir deniz kenarında hava alayım diyebiliyor muyuz? Ya da hayatımızı bizi biz yapan, kendimizi gerçekleştirebileceğimiz alanlara ulaşmamızda sosyal, kültürel, spor etkinlikleri vesaire bize eşit fırsatları sunması konusunda ne gibi müdahaleleri var yerel yönetimlerin? O yüzden aslında çok geniş bir alanı kapsıyor. Biz ne kadarını tahayyül edersek, ne kadarını hayalini kurarsak aslında o kadar genişletebiliriz yerel yönetimlerin alanını. Ama biz bu şeyi genişletmeyi bıraktık bir tarafa, ortak hayal kurmayı bir tarafa bıraktık. Yani hani böyle neredeyse ayağımıza takılmasın, yani bir sorun çıkartmasın, gölge etmesin noktasına geldik siyasetle ilgili. O yüzden hani toparlarsam bir bizim yeniden bir yerel yönetim, daha doğrusu beraber yaşadığımız yeri biz nasıl beraber yönetiriz konusunda bir hayal kurmaya ihtiyacımız var. Bir diğeri siyasi partileri bizimle beraber hayal kurmaya zorlamamız, eğer buna gelmiyorlarsa da buna katılmıyorlarsa da kendi meşruiyet zeminlerini sorgulatmaya ihtiyacımız var. Yoksa böyle çok heyecansız ve sonucunda kimsenin çok fazla büyük değişiklikler beklemediği bir seçim dönemine giriyoruz. Bu da bütün toplumun moralini bozuyor. Herkesin moralini bozuyor.
Ve
Bilmiyorum, biraz
çok
şey
doğru
oldu mu?
söylüyorsun ve en çok ihtiyacımız olan şey de biraz pozitif psikoloji, yüksek moral ve aktif vatandaşlar olmak için, bizi harekete geçirmek için bize biraz umut ve yeni bir söylem sunulmasına da ihtiyacımız var tabii. Ama ben bir vatandaş olarak, bir kadın olarak, bir aktif vatandaş olarak o söylemleri çok duyamıyorum. Tam tersi, çok gürültülü buluyorum ortamı. Ve yıldım gerçekten saçma sapan seçim şarkılarından, sloganlardan, izlediğim her programı kesen YouTube videolarından. Bunlar benim artık 2024'te bir seçmen olarak derdime çare olmuyor. Ortamda müthiş bir gürültü var ve şehrin problemleri de aynı şekilde devam ediyor. Enteresan. Ama bunu bir hatırlatmak istedim ben sevgili dinleyene de. Biz neyi seçiyoruz? Neyi seçiyoruz? O yüzden bu soruyu sana sorum. Biraz daha derinleşeceğiz. Şimdi ilk soru sırası sende.
Evet, belki bu soruyla beraber daha da derinleşiriz. Çünkü ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Sürekli olarak bir belediye seçimlerinden bahsediyoruz, yerel seçimlerden bahsediyoruz. Peki biz bir belediyeden ne bekliyoruz? Ben de ilk olarak bu soruyu hazırlamıştım sana. Sadece böyle bir kavramsal düzeyde işte eşitlikçi bir belediye, işte demokratik bir belediye, katılımcı bir belediye gibi sadece bu kavramlar düzeyinde değil de yani gerçekten sokağa adımımızı attığımız andan itibaren biz aslında bir belediyeden ya da sen bir belediyeden ne bekliyorsun? Senin hayatında neyi düzenlemesini, neyi kolaylaştırmasını, ne yapmasını ya da en azından ne yapmamasını bekliyorsun?
Çok güzel soru. Bir kere bugünlerde, bu aylarda kafamı çok karıştıran bir şey var. Şimdi ben önce ilk süreçte aday adaylarının, ki bize fikrimiz sorulmuyor vatandaş olarak, o da canımı çok sıkıyor. Ve sonrasında adayların iletişim kampanyalarına ve onların bize sunulma biçimlerine bakınca liyakatli aday, liyakatli aday diye böyle bir lakırtı duyuyorum. Özür dilerim Türkçemden dolayı, lakırtı çünkü bu. Liyakatli aday dendiğinde de o CV'lere baktığımda, hani neresi liyakatlıymış dur bakayım dediğimde de, mesela çok iyi bir üniversitenin çok iyi bir bölümünden mezun olmuş biri veya işte filanca alanda profesör olmuş biri gerçekten yerel yönetici olma liyakatine sahip mi? Bir kere birinci sıkıntım, liyakat sözcüğünün altını acayip boşaltmış durumdayız. Bu benim canımı sıkıyor. Yani yerel yönetim bence başka bir uzmanlık alanı istiyor. Liderin tek başına değil, takım olarak gerçekten kent sosyolojisi alanında deneyimli veya deneyimli olan ekipleri toplayabilecek liderlik boyutunda olması gerekiyor. O yüzden liyakatin tam karşılığı illa işte şahane bir akademik kariyeri veya şahane bir iş hayatı olması falan değil. Yerel yöneticilik bence milletvekilliğine benzemiyor. Yerel yöneticilik bakanlar kurulunda olmaya benzemiyor. Bu bambaşka bir yapı. Benim ilk beklentim bu. Ama temelde baktığımda beklentilerimden bir tanesi de erişilebilirlik. Bunu ne zaman fark ettim biliyor musun Bahar? Türkiye'den gittiğimde ve yıllarca başka bir ülkede yaşadığımda, yüksek vergiler verdiğimde ve belediye yönetimlerinden ve ilgili birimlerden çok iyi, o vergilerin karşılığında vicdanımı, içimi hiç sızlatmayan çok iyi hizmet aldığımda. Ve şunu fark ettim, en ufak bir sıkıntıda yerel yöneticiye ve onun ilgili ekibine erişebildiğimi, mail atabildiğimi, telefon açabildiğimi ve hızlıca erişebildiğimi fark ettiğimde ve bunlara da cevap aldığımı fark ettiğimde, ya dedim evet çok basit. Yerel yönetimin görevi bu. Ben mesela yıllarca Toronto'da yaşadım. Toronto'da açık alanlarda, senin uzmanlık alanın bunlar, meydanlarda örneğin bir heykel koyulacak, tamam mı? Bunun için buna halk karar veriyor. Yani tamamen sivil bir komisyon var orada ve halk, bölgede yaşayanlar, o komisyonda her sene değişiyor zaten. O heykelin o alanı çirkinleştireceğini veya yaşamı zorlaştıracağını düşünüyorsan, oraya o heykel bile dikilmiyor. Dolayısıyla o kadar katılımcı bir yerel yöneticilik anlayışı vardı ki, bu benim fikrimi çok değiştirdi. Hatta ben orada yaşadığım yıllarda belediyenin bana attığı her adım, gönderdiği her mektup, yaptığı her yaklaşım beni orada yaşayan bir vatandaş olarak sistemine dahil etmek üzere son derece proaktif attığı her adımda onların fotoğraflarını falan çeker. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir seçmenim. Bir de sevgili Rıza'ya, Beşiktaş Belediye Başkanı'na da onları ben gönderirdim. Yani burada bu oluyor, şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Bak işte Beşiktaş'ta da bence bunlar yapılmalı falan filan diye. Ama bu benim çok kişisel bir çabamla ittirdiğim bir şey. Ben istiyorum ki kadına, çocuğa daha fazla fikir soran, daha empatik ilgisi olan bir belediye olsun. Yani siyasetin rutin oyuncusu olmaktan çıksın, projeler geliştirsin. Türkiye'de en beğendiğim BD Başkanı Mansur Yavaş. İdeolojik olarak tamamen zıt düşüncelere sahibim onunla. Bunu bugünlerde çok düşünüyorum. Neden mesela onu bu kadar beğeniyorum? Çünkü belki ehvenişer diyebiliriz ama bütün portfolyoya baktığımızda en kapsayıcı ve en çok halkını dinleyen ve şov yapmak ve gösteri yapmak veya işte böyle şarkılarla kendini ifade etmektense gerçekten eylemliliğinin çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm ve gördüğüm ve acayip bir Ankara devralmış bir BD başkanı aynı zamanda. Şimdi mesela bunu söylerken de buradan şuraya geliyoruz. Benim ideolojik yönelimim ile BD başkanımı, BD başkanının ekibine bakışımı çok farklı konular olduğunu da düşünmeye başladım. Bu da bambaşka bir şey. Yani yerel yönetim şu siyasi partinin işidir, yerel yönetim ancak bunları iyi yapar, şunları iyi yapamaz diye de bakmıyorum. Yani burada çok kuvvetli bir liderlik de bekliyorum. Bir yandan da tabii ki bir feminist olarak, bir yalnız yaşayan bir kadın olarak benim için kentlerdeki toplumsal gerçekliklerin farkında olan bir kadın olarak benim hayatımı kolaylaştırabilecek önlemleri kalıcı ve dönüştürücü biçimde alabilen Bir belediyecilik hizmeti de bekliyorum. Ve bunun pembe otobüs, mavi otobüs veya bir otobüsün beni evimin önüne kadar bırakmasıyla hiçbir ilgisi yok. Ama hiçbir ilgisi yok. Çünkü kent güvenliğinin kadın cinayetleriyle çok derin bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki bu hizmetleri de bekliyorum. Yani kent güvenliğini de bekliyorum. Bunları ifade edebilirim. Çok mu şey bekliyoruz? Bunlar zaten bir belediyenin işi değil midir?
Evet, yani çoğu dediğin gibi zaten iş ama bence ilk söylediğin pek çoğunu da kapsayan bir şey. Yani sadece bir liderlik değil bir ekip meselesi. Evet, tabii ki liderlik ama nasıl bir liderlik? Evet, daha feminist bir yerden baktığımız zaman zaten liderlik dediğimizde daha o kolektif ve etrafını da harekete geçiren bir liderlikten bahsediyoruz. Bence bu pek çok söylediğin o farklı alanlarda empatiyi yakalayabilecek. Çünkü bir tek kişi bunları yapamaz ama bunları pek çok şeyi hissedebilecek, o empatiyi kurabilecek ki genci vesairesi işte kadını bunları içerisine barındıran bir ekibi pekala çok kolektif bir şekilde yönetebilir. Bizde o kadar kişilere odaklı bir şekilde ilerletiyoruz ki bütün bu süreçleri. Yani bu bir süper kahraman olması lazım. Yani veya kimseden öyle bir şey beklemek gerçekçi değil. Ama politik ve ideolojik bir yerden baktığımızda sadece kişilere dayalı veya kişilerin özelliklerine dayalı sistemler değil de o kişilerin kendi ekiplerini harekete geçirmesini beklememiz de bana tutarlı geliyor. Belki o yüzden hani şeyi söyledin ya acaba benim beklentilerim ideolojik olarak beklentilerimle bu ne kadar tutuyor ne kadar tutmuyor? Aslında o kadar çok birbirine benzeşti ki partiler. Sorun burada bence vatandaş olarak bizde değil ne beklediğimizi biz bu partide görebiliyoruz ama bunda göremiyoruz noktasında çelişkiye düşsek de sorun bizde değil sorun burada çok birbirine benzeşen yönetim sistemlerinin olması. Aslında içten içe istediğimiz şey bizim daha kolektif bir yönetim anlayışı, daha çok insanı içerisinde barındıran bir yönetim, daha çok insanı içerisinde barındıran bir yönetim ve elbette ki daha çok insanın derdini dinleyecek, daha fazla insana empati kuracak, daha fazla insanı içerisine çekecek ve hem kapsayacak hem de onların süreçte neler yapıldığını izlemesini sağlayacak. O yüzden bence çizdiğin çerçeve tutarlı ve hiçbiri birbirinden kopuk değil. Bir yönetim anlayışına hitap ediyor. Bir yönetim anlayışı isteğini öne koyuyor.
Zaten ben gittiğim kentlerde de yani Türkiye'nin hemen her yerini karış karış bilirim ve çok önemserim gittiğim kentlerde özellikle Anadolu'da belediyecilik anlayışı nasıl. Gittiğim kentlerde de bu perspektifle bakmaya çalışıyorum ve hafta sonu arkadaşlarımla şunu konuştuk. Birkaç günlüğüne Eskişehir'e gittim geçtiğimiz günlerde. Epeydir gitmiyordum ve gerçekten bambaşka bir Anadolu kenti gördüm. Yani sanki Balkanlardayım böyle sanki bir yakın Doğu Avrupa'da bir yerde geziyorum. Her taraf adım başı müzeler, şunlar bunlar falan, kültür sanat faaliyetlerine katılan kadınlar, sokaklar kadınlarla dolu gece gündüz. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve sonra şunu konuştuk. Acaba bu duplike edilemez mi? Yani buradaki yerel yönetim anlayışı çoklanıp kopyalanamaz mı? Sayın Büyükelçen çeşitli eleştiriler aldı. İşte artık çekilsin bilmem ne falan ve artık çekiliyordu. Ama belli ki Sayın Büyükelçen alanının uzmanlarıyla çalışmış ve orada her alanda orada o kenti benim 20 yıl önce gördüğüm halden bugüne evrilmesini sağlayan adımlar atmış. Şimdi bu noktada aslında şöyle olmalı. Tabii ki ideolojisiyle örtüşmeli ama siyasi partiler gerçekten o kadar çok birbirine benzedi ki bu neyin savaşı, bu neyin yarışı bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir de bir şey daha var. Hazır bu soruya gelmişken onu söylemeden geçemeyeceğim. Beni çok öfkelendiren bir şey bu çünkü. Hatta dur, benim ikinci sorum da buradan gelsin o zaman. Bir de şu var, biz bir genel seçimden çıktık ve 3 ay içerisinde biz zaten yani 3-4 ay içerisinde yerel seçimlerin kampanyaları başladı. Biz bir genel seçimden çıktık ve genel seçimde milletvekili olabilmek için adeta kendini yırtan adaylar, ya orada zaten 600 tane koltuğumuz var ve bunların hepsi çok kıymetli temsiller. Her ne kadar parlamenter sistem zeval görmüş olsa da önemli bu koltuklar. Seçimden çıkar çıkmaz adeta milletvekilleri belediye başkanı adayı veya adayı olma telaşına girdiler ve bu benim acayip canımı sıkıyor. Orada kaç tane koltuk eğer biliyorsun farkındasın çok fazlası yani genel başkan düzeyinde bile çok fazla şu an belediye başkanı adayı var. Önemli kentlerde milletvekilleri var, belediye başkan adayı büyük şehirlere bunların çoğu. Yani bunların bir biçimde ya da hasbelkader diyelim başkanlığı kazanması durumunda yazık günah değil mi orada boş kalacak koltukları? Biz oturaydık o zaman. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yasa da biliyorsun engellemiyor bunu. Siyasi partiler kanunu da engellemiyor. Yarın bir gün onu kaybedip tekrar meclise dönecekler. Yani aldıkları milletvekili maaşlarını da kampanya masrafı olarak kullanıyorlar. Bazılarını tanıyorum, bazıları arkadaşım, bazılarını tanımıyorum. Hepinizi eleştiriyorum burada.
Bence ne siyasi partiler kanunu ne yakın zamana kadar biz siyasetin bu kadar az insanın elinde bir top döndürmeye döneceğini öngörmüyordum. Yani şu anda olan bu. Belli sayıda koltuk var, belli sayıda insan var ve bu belli insanlar içerisinde aralarına çok da yenisini almadan döndürdükleri bir sisteme döndü. O yüzden nerede ne koltuk varsa herkes ben burayı ne kadar yaparım, ne kadar yapmam bunu gözetmeksizin talep ediyor. Bir diğer mevzu bu sorduğun soruya özel bence milletvekilliğinin ciddi anlamda bir prestiji düşüyor ve bu bence çok kötü bir şey. Yani siyaset anlamında geldiğimiz nokta anlamında çok kötü bir şey. Yani bu şeyle beraber yani sistemin değişmesiyle beraber başkanlık sistemine geçişle beraber bugün bir milletvekili ne yapıyor? Hani aynı belediye başkanı ne yapıyor bu belediye başkanları diye sorduk ya. Yani yine hala bir sürü tabii ki somut iş var belediyenin yapması gereken. Bir kamu idaresi yönetiyor eninde sonunda. Ama milletvekili ne yapıyor sorusu ortada kaldı. Yani pek çok insanda işte sen de görüyorsunuz sosyal medyadan şeyden diyor ki yani bu benden başka ne yapıyor yani bu milletvekili? Benim yaptığımdan benim işte Twitter'da sosyal
Tweet
medyada
atıyor.
orada farklı yaptığımdan ne yapıyor? O yüzden meclisin kendisi siyaset üretilmeyen bir yer haline geldiğinde ve bu işte aynı nasıl belediye başkanlarını kim seçiyor, meclis üyelerini kim seçiyor? Bunu tartışmadığımız gibi milletvekili adaylıklarının da kimin belirlediği üzerinden bir tartışma yürütmediğimiz için. Bu da partilerin kendi içerisinde sürekli belirlendiği için. Yani sen beni seç, ben seni seçeyim. Orada bir koltuk var, oraya kim otursun? Buna dönen bir sistem oldu ve tabii ki milletvekili seçilmek şu andaki sistem içerisinde dediğim gibi o pek çok sebep yüzünden daha o forsunu kaybetmesi, daha nasıl bir etkisi var belli değil. Hani bunu yaşaması belediye başkanlıklarını daha prestijli bir hale getirdi. Daha nasıl, niye prestijli? Çünkü belediye başkanı bir güç kullanıyor. Bir elinde bir kamu yönetimi var, elinde bir şeylere karar veriyor. İşte bir yere yapılsın veya yapılmasın ya da bir hizmet alınsın alınmasın. Hepimiz de biliyoruz ki siyasetin nasıl bir finansmanı olduğundan biz bunu ayırabilseydik yani belediyelerle siyasetin finansmanı arasında çok daha çizgiler çizip pek çok şeyi sorgularken bunu da sorgulayabilseydik zaten yine bu noktada olmayacaktık. Yani orada belediye başkanlıklarına, milletvekilliklerinden farklı atfedilen bir güç var ve bu gücün de bir savaşını görüyoruz. Siyaset içerisinde önemli olmak, pozisyonunu korumak, oradaki bir kamu gücünü kullanmakla ve kendine oradan hem istihdam sağlayarak insanlara hem belli alanlarda ürettikleri hizmeti alarak ya da belli konularda karar verici olarak bir güç alanını kullanmaya dönüştü. Ve geldiğimiz bu durum hem milletvekilliğinin prestijini sorgulatıyor. Hem niye insanlar belediye başkanı olmaya bu kadar uğraşıyor sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü az önce konuştuğumuz şeyleri de düşündüğümüzde belediye yönetmek hiç kolay bir iş değil. Gerçekten hiç kolay bir iş değil. Yani en ufak bir ve öyle bir ülkede yaşıyoruz ve öyle bir dönemde yaşıyoruz ki işte iklim değişimi diyoruz. Birdenbire bir yağmuru, kasırgası şeyi pek çok felaketle yüz yüzeyiz ve belediyelerin burada çok ciddi sorumlulukları var. Bunlara yönelik önlemleri alma konusunda, bunlarla başa çıkma konusunda, hayatın en temel güvenliğini sürdürmesi konusunda bu kadar ciddi bir görevin bu kadar çok fazla talep ediliyorsa bu talep hangi aşamalardan geçerek gelebiliyor? Kim kendisine nasıl güveniyor da ben bunu yapabilirim, yönetebilirim diyor. O yüzden ilk soruyla bu soruyu beraber düşünürsek bizim gerçekten hangi yöneticiden neyi istediğimizi tartışmamız biraz bunun kriterlerini belirlememiz gerekiyor.
Bir de çoğunlukla erkek olduklarını da vurgulayalım. Yani bir
Evet.
sürü erkek, yani biz hani erkek düşmanı değiliz sevgili dinleyen, artık bunu biliyor olmanız lazım. 120'den fazla bölümdür. Ama bir sürü erkek bu alanda ne kadar değerli bir koltuk ki belediye başkanlığı koltuğu. Orada muazzam bir yarışta değil, savaş içerisinde milletvekilliği
Evet.
koltuğunu bırakıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bırakıp oralara geçmek için de mücadele ediyorlar. Başka bir veri daha veriyor bize bu siyasi partilerle ilgili. O kadar büyük bir insan kaynağı kıtlığı var ki.
Evet.
Aday yok, aday bulunamıyor. İçerideki meclis grubundaki milletvekilleri BD başkanlığına aday oluyorlar. Bu da çok enteresan. Bu kadınların da ne kadar az hala muhtarlık da dahil olmak üzere yerel yönetimlerde ne kadar az temsil edildikleri konusunda da geleceğiz. Ama ben buradan ilan ediyorum. Ben oyumu hali hazırda milletvekili koltuğu işgal eden, aynı anda da milletvekili koltuğu işgal ederken BD başkanı adayı olan insanlara oyumu vermeyeceğim ve verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer şöyle olsaydı, istifa edip aday olsalardı bu görüşüm geçerli olmayacaktı. Bunu buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum.
Evet, bu yani biz birbirimizi seçelim noktası böyle açık demokratik bir ortam değil. Biz birbirimizi seçelim diye bir araya geliyorsak burada bir erkek ittifakı var. Bu erkek ittifakı sadece masaya oturanlar erkek olduğu için olmuyor. Bu erkek ittifakı dışlayıcı bir ittifakla ve bir kendi aralarında bir eldeki gücü bölüşmelerinden geliyor. Öyle demokratik bir şekilde bu erkekler bir yerlere gelip hadi bunlara siz karar verin denmiyor. Ama bir ittifak kurup daha fazla beraber sosyalleşip beraber hayatı kurup ve bu alanı kendileri dışında da kimseyi almadıkları için bu kadar az kişinin eline ve belli bir kesimin eline kaldı.
Ne acı, ne acı. Peki, sırada senin ikinci sorun var.
Evet. Buradan bağlayabilirim aslında ikinci sorumu. Çünkü ben de tam şöyle sormuştum. Evet, siyaset belirli bir kesim eline kaldı. Bu hem cinsiyet burada çok önemli bir faktör. Bu az önce söylediğin her seçim dönemi bu konuşuluyor. Ya insan mı yok? Hani işte aday yok, bulamıyoruz, şey yapamıyoruz. Ama siz tam seçim dönemi bakarsanız bulamazsınız tabii ki. Sen de partilerin taban örgütlenmelerinde bulundun, biliyorsun. Ben de bulundum. Bunun böyle aşağının genişlemesi lazım. Yani en yukarıda sağına soluna baktığında bulabileceğim bir şey değil. Sen bir sürü insanı siyasetin içine alacaksın ki o da adım adım kendi içerisinde öğrenerek. Çünkü bu öğrenilen bir şey. Birilerini yönetmeye talip oluyorsun. Bir karar vermeye, birilerinin adına söz söylemeye talip oluyorsun. Bu öğrenilecek bir şey. Sen tabanını mümkün olduğunca genişleteceksin ki oradan zaten doğru düzgün mekanizmalar kuracaksın. Yukarı doğru buradaki karar alma noktalarına doğru insanlar süzüle süzüle çıkacak. O yüzden şu anda bu işlemediği için belli bir kesim var. Bu kesim daha çok erkek. Yaş ortalaması yüksek ve bu insanların çoğu düzenli maaşlı çalışan insanlar da değiller. Yani böyle çok baktığımızda hayat dertleri vesaire de toplumun hani asgari ücretli çalışmayı vesaireyi bir tarafa bıraktım. Hani böyle gidip emeğiyle çalışarak yani her gün sabah işbaşı yapıp akşam işinden dönen insanlar da değiller. Böyle bir kesim ve bu kesim çeşitli ayrıcalıklarını buradan yeniden üretiyor. Ama biz bu mekanizmaları kırmak için evet hepimiz bulunduğumuz yerden bir şeyler yapıyoruz. İşte içine girip uğraşıyoruz, sonra dışarı atıyorlar. Hadi başka bir yerden girmeye çalışıyoruz, söz söylemeye çalışıyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Yani nasıl kıracağız biz bu mekanizmayı? Nasıl dağılacak bu ekip?
Ya ne kadar güzel soru. Çünkü evet, ben mesela örgütlenmeyi biliyorum. Çünkü ben 90'lı yıllarda siyasi parti örgütlenmelerinin içerisinde yer alarak bu işe merak sardım. Burada öğrenmek çok kıymetli. Gerçekten tabandan gelerek öğrenmek çok kıymetli. Ve senin de söylediğin gibi tabanı genişleterek ancak seçimden 15 gün, 20 gün, bir ay önce şarkıcıyı, türkücüyü, şöhreti arayıp bize aday olur musun dememek mümkün. Şimdi ben şarkıcılar aday olmasın demiyorum. Ben mankenler oyuncu olmasın da demiyorum. Ama benim liyakat anlayışım gerçekten yetkinlik gerektiren bir anlayış. Yani CV'sinden de öte gerçekten bu alanda yetkinlik gerektiren bir iş. Türkiye'de artık o taban örgütlenmesi ve tabanı genişletme meselesinden o kadar uzaklaşıldı ki, bak, bir istatistiksel bir veri olsa elimizde şunu çok net göreceğiz. Aday adayları ve adayların önemli bir kısmının seçimden birkaç ay önce o siyasi partiye üye olduğunu falan görebiliriz yani. Şimdi bu derin bir tartışma konusu ve siyasi partilerin içerisinde parti içi demokrasiyi de çok rahatsız eden bir konu. Ben şuna inanıyorum. Siyaset sahada, siyasetin içinde ve alanda öğrenilir. Yani tabii ki iyi bir CV, tabii ki akademik olarak güçlü olmak vesaire bunlar tabii ki önemli ama mutlaka sahada desteklenir. Ve ben kendi dönemime bakıyorum Bahar. Mesela ben de bir siyasi parti gençlik kollarından yetiştim ama sistem bizi kustu, hepimizi kustu. Ben MYK üyesiydim, Gençlik Genel Merkez'de MYK üyesiydim ve geçenlerde onu düşündüm. Yani benim arkadaşlarım içerisinde hepsi şu an iş dünyasında çeşitli yerlerde bir şeyler yapıyorlar ama herkesin kalbi kırık. Sistem bizim hepimizi kustu. Niye kustu ya? Ne yaptık ki? Siz bizi yetiştirdiniz.
Aynı
Yetiştirdiniz siz
şeyi
bizi.
hissediyorum, aynı şeyi
Öyle mi?
hissediyorum ve aynı şeyi konuşuyoruz biz de.
Ve onu bırak hani ya gel de bir ne o zaman o dönemde ne öğrendin? Kuşaktan kuşağa da şunu bir aktaralım. Çünkü ben bugün artık yaşamayan bazı muhalefet liderleriyle yan yana çalışma fırsatını buldum. 90'larda, 90'ların sonunda, 2000'lerin başında gibi gibi. Dolayısıyla çok farklı görevlerde yer aldım. Sivil toplumda aynı şekilde birbirinden öğrenme ve kuşaktan kuşağa aktarma konusunda iyi değil. Hatta ben şuna inanıyorum ki ben bugün yıllarca çalıştığım, emek verdiğim, gençlik kollarında emek verdiğim siyasi partinin siyasi partiye gitsem biliyor musunuz ben böyle böyle işler yaptım desem haberleri bile olmadığını da düşünüyorum. Bazen bu 3R Türk yayınlarında falan konuşuluyor bu. Şimdi dolayısıyla tabanı genişletmek çok önemli ve burada farklı yapılarda da yani çeşitlilik kapsamında tabanı geliştirmek de çok önemli. Bu öyle kadın kolları ile falan da olacak bir iş değil. Gençlik kolları ile falan da olacak iş değil. Ana kademelerde kadınların, çocukların, ergenlerin, çok farklı jenerasyonlardan, çok farklı eğilimlerden ve çok farklı sosyal sınıflardan insanların katılımıyla ancak taban genişleyebilir. Ve Batı demokrasisinden en büyük farkımız da bu. Mesela Amerika'da seçimlere baktığında ne oluyor? Seçim bitiyor, tamam mı? 4 yıl sonra bir sonraki seçimlere hazırlanmak için hemen arkada bir war room kuruyor muhalefet veya işte aday olacak bireyler. Hemen stratejik çalışma ekiplerini oluşturuyorlar. War Room dediğimiz sevgili dinleyen yani siyasi partilerin, adayların ya da aday adaylarının arka taraftaki stratejik ekipleriyle çalışmaya başladıkları gün ve bu çalışma 4 yıl bir sonraki seçime kadar sürüyor. Yani aslında baktığında şu anda 2000 kaç 28 mi bir sonraki genel seçimler erken seçim olmazsa 2028 seçimleri için çoktan çalışmaya başlamış olması gerekiyor bana sorarsam muhalefetin.
Tabii ki.
Veya iktidar adayın. Aynı şey yerel yönetimler için de geçerli. Yani bence biz bu anlamda Batı demokrasisini yakalayamıyoruz ve biz hep bir şöhret arıyoruz, tamam mı? Bir şöhret, çok takipçili insan. Aa bunun 100 bin takipçisi var, bundan çok iyi aday olur. Ve enteresan bir şey de görüyoruz. Bir de bu aday adaylığı psikozu var Türkiye'de. Ben onlara day di day day diyorum. Day di day day koydum bunların adını. Day di day day şu. Vaktiyle filanca yerde aday adayı olmuş. Ve ömür boyu CV'sinde bu yazıyor. Profilinde bu yazıyor. Kimliğinde mesela Evrim Kur'an, Zamazingo'nun 1998 aday adayı. Ya arkadaş sen komple bir başarısızlık hikayesisin zaten.
Aday
Ya
da olamamışsın.
aday bile olamamışsın. Sen hangi derdimi çözebilirsin benim? Sen daha aday olamamışsın. Kendini aday yapamamışsın. O yüzden onlara daydi dayday diyorum. Sen hala işin eğlencesindesin yani kişisel markandasın falan. Evet Türkiye'de siyasete katılımın önündeki en büyük engel, en çok da kadınların katılımının önündeki, gençlerin katılımının önündeki en büyük engel çok kalitesiz bir insan kaynağının yer aldığı bir alan oldu. O yüzden de insanlar katılmak istemiyor. Ama belki ben yeni siyasi partiler kurulacağını düşünüyorum. 31 Mart'tan sonra, yerel seçimlerden sonra bunları bol miktarda göreceğiz. Ama eğer gerçekten yeni nesil, yeni bakış açısı olan siyasi yapılanmalar kurulursa, naçizane önerim tabandan genişleyeceğiniz, tabanın çok kapsayıcı olduğu tabandan genişleyeceğiniz platformlar kurmanız. O yüzden de bize bir tek şey kalıyor, o da sivil toplum. Benim üçüncü sorum da sana buradan gelecek. Şimdi tabii aslında şeyi çok örgütsel kültür çalışıyorum ben de ve şuna çok inanıyorum. Bir şeyi nasıl yaptığımız, her şeyi nasıl yaptığımızı anlatıyor. Bir ülkede bir kurum çürüdüğünde diğerlerinin çürümemesi mümkün mü? Mümkün değil yani. Ama yine de ben siyasette yer aldığım yıllardaki hayal kırıklığımı aktif bir sivil toplum gönüllüsü olarak da yaşıyorum Türkiye'de. O yüzden birbirimizi daha çok desteklememiz ve daha büyük platformlar haline gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada bir platform var, Kadın Koalisyonu diye. Ben Kadın Koalisyonu'nun da çok fazla bileşeni olan çok fazla paydaşı olan bir koalisyon, kadın koalisyonu. Ama daha fazla bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Her birimizin daha çok katkı koyabileceğimizi de düşünüyorum. Senden biraz bu kadın koalisyonu ne yapar? Bugün bizi dinleyen, çok da fazla kadın dinliyor bizi bu arada. Bugün bizi dinleyen kadınlar, kız kardeşlerimiz nasıl kadın koalisyonu gönüllüsü olabilirler? Bu ne işe yarar? Biraz bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkürler. Sağ ol. Ya dediğin gibi çok fazla bileşeni olan ve 2002'den bu yana aslında bu bileşenlerini arttıran bir yapı koalisyon. Bugün bence en zor olan şey herhalde bir arada durmak. O kadar kendi dünyamıza gömülüyoruz ki sadece kişisel olarak değil, örgütler de kendi dünyasına gömülüyor ve sivil toplumun önünde çok fazla böyle ikircikli meseleler var. Hayatta kalmaya çalışıyor ekonomik olarak, bu politik ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. O yüzden önünde pek çok mesele var. Ama koalisyonun 2002'den bu yana yaptığı şey bu bir arada olma ve bu bir arada olurken kendi özelliğini de kaybetmemek, kendi otonomini kaybetmeden bir örgüt olarak burada olman ve nasıl kadınların siyasete farklı bir soluk getireceğini de gösteriyor ve örneklendiriyor. Neyi kastediyorum buradan? Hani az önce söylediğim gibi daha kolektif bir iş yapma bilinci. Burada bizim feministler olarak sadece kadınların daha fazla siyasette bulunmasını istememizdeki sebep sadece kadın sayısının orada olması değil, bir yönetim anlayışını değiştirmek. Kadın koalisyonu benim gözümde bunu örnekleyen bir yer. Bir merkezi olmadan yereli güçlendirerek, yerelde bulunan kadın örgütlerini güçlendirerek o merkezi olmamasına rağmen sürekli olarak böyle bir dört koldan o iletişimi sağlayan, bir araya gelip paylaşmayı sağlayan, herkesin kendi deneyimini anlatmasını, paylaşmasını, bir diğerinin ötekini duyup ondan etkilenmesini ve bu konuşma ortamını sağlayan bir platform. Bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok zor bir şey. Hepimizin kadın olmak ortak veya ortak alanlarımız var. Kadın olma ekseni bunun önemli bir ekseni ve kadın olup aynı zamanda burada bir eşitlik, özgürlük, hak mücadelesi veriyor olmak önemli bir ekseni. Ama elbette ki hepimizin bir takım farklı kimlikleri de var, farklı çalışmaları da var. Dünyaya farklı yerlerden bakabiliyoruz. Bütün bu dünyaya farklı yerlerden bakan, farklı kimliklerin de mücadelesini veren kadınların bir araya gelip hem kendi meselesini oraya taşıyıp ama illa o kendi gündemini dayatmadan ama o meselesini de bir bütünün parçası haline getireceği, bir söylemin parçasına haline getireceği ve böylelikle de söylemi güçlendireceği, çeşitlendireceği bir ortam yaratıyor koalisyon. Bunu nasıl yapıyor? Bunu aslında daha iş odaklı yapıyor. Ve kendi arasında konuşarak bu söylemi hani onu da katayım, bunu da katayım değil de gerçekten o söylemi bütünleştirerek yapıyor. En önemli özelliği dediğim gibi daha bir merkezi olmadan yatayda örgütleniyor olması ve yereldeki kadın örgütlenmelerini güçlendiriyor olması ve bu paylaşım deneyim ortamını artırıp bir güç birliğine dönüştürmeye çalışması. Hani bunun en somut söyleyebileceğim aslında şu anda yerel seçim dönemine de gittiğimiz için benim de son dönemde daha fazla gönüllüsü olarak katkı verdiğim çalışma 2003'ten bu yana yerel yönetimleri izliyor koalisyon. Nasıl yerel yönetimleri izliyor? Bulunduğu belediyede, bulunduğu bir yerelde bir belediyeyi oradaki kadın örgütünün liderliğini, oradaki kadın örgütünün çalışmayı üstlenmesiyle neler yapıyor, neler yapmıyor? O yereldeki eşitlik adına hangi politikaları hayata geçiriyor, hangisini geçirmiyor? Bunun izlemesini yapıyor. Bu son dönemde de tam korona sonrası ve deprem öncesi diyebilirim. Bu dönemde 29 tane belediyeyi izledi ve 19 tane kadın örgütü, bir fiil ve onlar 19 kadın örgütü ve etrafındaki 75 tane kadın, bir fiil bu belediyeleri nasıl izleyeceğiz? Hangi soruları soracağız? Ne yapmasını istiyoruz biz? Ne yaparsa biz bunu başarılı addedeceğiz. Bizim için iyi olmuş olacak. Hem bunun yöntemini ortaya çıkardı ama bunun yöntemini ortaya çıkartırken aslında ne istediğini de ortaya koydu. Ama bunu nasıl yaptık? Bunu hep bütün bu örgütlerin bir araya gelmesiyle ve gönüllü olarak bir arada bulunmasıyla yaptık. Kendi materyalini, izleme materyalini oluşturdu. Hem gitti kendisi izledi, konuştu, bağlantısını kurdu. Hem değerlendirmesini kendi içimizde beraber yaptık. Oradaki kadın örgütleri kendi yanıtlarını toparladı. Hepsini bir araya getirdik, birleştirdik. Yani sonuç olarak yaptığı en önemli şey çok profesyonelleşen bazı hizmetler var. Mesela izleme, değerlendirme. Sanki çok profesyonel bir şeyden bahsediyormuş gibi artık bahsediyoruz. Ya da işte katılım. Sanki çok böyle illa bunun çok tanımlanmış bir şeyi olacak, belediye tarafından tanımlanan bir, aşağıdan değil de yukarıdan tanımlanan bir yapı olması gerekiyormuş gibi bahsediyoruz. Ama koalisyonun kendi o hem yatay örgütlenmesi, hem katılıma verdiği önem, hem yereli güçlendirmeye verdiği önem, daha bağlantılarını ve bütün mekanizmalarını aşağıdan yukarı kurması, bu izleme çalışmasında olduğu gibi bir şeylerin daha aşağıdan yukarı yapılabileceğini, daha oradaki günlük hayatı yaşayan kadınların bütün bu politikanın öznesi olabileceğini, orayı değerlendiren kişiler olabileceğini ortaya koyan bir şey gösteriyor, ortaya koyan bir yöntem gösteriyor. O anlamda çok hem kadın örgütlerini güçlendiren, hem bu örgütlerin içerisinde tek tek kadınları güçlendiren, hem de aslında kulak verirse belediyeleri, o yerelde politika üretenleri güçlendiren bir çalışma ortaya koyuyor. Burada hem bu koalisyonun tek tek gönüllüleri de var. Hem kadın örgütleri içerisinden bu koalisyonun parçası olanlar da var. O yüzden kendi bulunduğu yerde daha çok hem katılım konusunda, hem izleme konusunda, hem oranın politikasında daha aktif olma konusunda çalışma yürütmek isteyen bütün kadınların, önce tabii ki her neredelerse bulundukları yerdeki kadın örgütleriyle daha fazla bir arada bulunmasını, sonrasında da oradaki yapıları güçlendirerek kadınların bulunduğu yerdeki politikaları etkilemesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Ben de yakından takip ediyorum çalışmaları ve dinleyiciyle de özellikle buluşturmak isterim. Henüz bilmeyenler için kadınkoalisyonu.org, kadınkoalisyonu.org web sitesinde koalisyonun yapısını, yaptığı çalışmaları görebilirsiniz. Mesela bence özellikle şu anda deprem bölgesindeki seçimleri doğrudan etkilemesi gerektiğini düşündüğüm çok önemli bir rapor yayınlamış durumda sevgili dinleyen Kadın Koalisyonu. 6 Şubat depremi sonrası afet bölgesinde kadınlar raporu hemen web sitelerine girdiğinizde göreceksiniz. Ben örneğin oyumu deprem bölgesinde kullanmayacağım ama ben kendi şirketimde bütün ekip arkadaşlarımla bu raporu paylaştım ve elden ele bu bilgilerin gezmesi çok önemli. Bence biz bu seçimlerin sadece nesnesi değiliz. Ancak bu şekilde bu ve diğer seçimlerin öznesi de olabiliriz. O yüzden bence yine pek çok yayında söylediğim gibi Edip Cansever'in yer çekimli karanfili gibi bir karanfil var ve onu elden ele uzatmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum.
Evet, yani dediğin gibi mesela depremde ne oldu? Ben buradaydım, işte yurt dışındayım, başka herkes bir yerde, ama hani koalisyon sayesinde en azından kendi hayatımdaki etkisi şöyle oldu. Yani uzaktasın, hiçbir şey yapamıyorsun, ama bir taraftan o örgütlü olduğunu hissetmek ve uzaktan da olsa bir şeyler yapabileceğini hissetmek. Orada kurulan ekipleri, çünkü hemen ertesi gün bir araya geldi koalisyon depremden sonra ve doğrudan orada bulunan örgütleri güçlendirecek, onların eliyle çalışmaları yürütecek bir sistem kurdu. Bence yani müthiş bir şeydi. Böyle gerçekten böyle dönemlerde, kriz dönemlerinde o bildiğimiz tipik hiyerarşik örgütlenmelerin değil de bu şekilde yatay örgütlenmelerin nasıl hızlıca bir araya gelip nasıl o doğrudan bir fikir üretmeyi, o ortak aklı hayata geçirebildiğini birebir gördük. Yani ben bunun teorisini görüyorduk ama birebir bunu kadın koalisyonun içerisinde gördüm. Çok hızlı bir şekilde hareket edilip herkesi içine katarak. Buradaki en kritik olan şey bence o. Kimseyi, esas dert burada öne çıkmak değil. Herkesi bir şekilde içine katabilmek. Burada hani şeyi söyledin ya, çok öne, yani çok fazla belki görünmüyor. Görünürlüğü yakalamak. Bu öyle bir denge ki, çünkü starlar çıkartmıyorsun, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hani şeyi çıkartmıyorsun. Yani herkes içerisinde katabildiği kadar bir emekle bulunuyor. Ve oradan da güç alıyorsun. Kimsenin öyle çok da fazla bir ön plana çıkayım ya da işte ne bileyim bir şeyin yüzü olayım derdi olduğunu hissetmiyorsun. Ama öyle bir dönemdeyiz ki, evet, çok fazla O popüler kültür çok fazla malzeme istiyor. Yaptığın işin gerçekten hakkaniyetiyle anlatılabilmesini sağlamak için de ekstra bir uğraş gerekiyor. Belki orada işte şu anda senin yaptığın program vesaire pek çok etmen herkesin içinde daha fazla parçası olması gerekiyor ki herkes bulunduğu yerde bunu yaygınlaştırabilsin. Yani bizim daha popülerliğini arttırmak veya daha bilinirliğini arttırmak için de kendi yöntemlerimizle genişlemeyi düşünebilmemiz ve bunun araçlarını bulabilmemiz gerekiyor sanırım.
Çok önemli bir şey söyledin. Artık Türkiye'de STK'ların da hepsinin öyle olduğunu düşünmüyorum ama bazı STK'ların da bu tuzaklara, yani popülizmin tuzaklarına düştüğünü gözlemliyorum. Havalı, popüler, çekici bir başkan koyup ve gerçekten yani devlet başkanı olmuşçasına ona bir pazarlama iletişiminin yapıldığı kadın örgütleri dahi var Türkiye'de. Ama örgütlenme böyle bir şey değil. Örgütlenme yatay da anlamlı ve hele ki Türkiye gibi bir ülkede bizim hava gibi su gibi örgütlenmeye, kadın dayanışmasına, kadın örgütlenmesine ihtiyacımız var sevgili dinleyici. Dayanışma yaşatır, örgütlenme yaşatır. Örgütlü toplumun çözemeyeceği hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Birbirimizden güç alabiliriz ve herkesin dahil olduğu yatay platformların bu anlamda değeri çok büyük. Ben bunun bir kez daha altını çizmek istedim. Burada olay starlar yaratmak değil. Bugün 18 gün sonra, 19 gün sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde de beni en çok kaşıyan, sinirlendiren, canımı acıtan şey nedir? Biz bir popstar mı seçiyoruz? Biz bir Survivor All Star yarışması mı izliyoruz diye görüyorum bunu. Ama hayır, mutlaka bizim aktif formel siyasetin içerisinde olmasa bile sivil toplumun içerisinde aktif vatandaşlar olmamız mümkün. Bu mesaj kaygılı bir program. Bu programları bu yüzden yapıyorum ben zaten. Bunları siz de kendi aranızda kız kardeşlerinizle, partnerlerinizle tartışabilirsiniz. Böyle bir müttefikliğe ihtiyacımız var çünkü. Ve son soru sırası sende.
Tamamdır. Bununla bağlayacağım bir şey, bu belediyeleri izlediğimiz zaman da gördüğümüz bu starlık sadece kişiler de değil de böyle bazı star projeler de oluyor. Ve her şeyi çok şey odaklı, yani şöyle bir proje yaptım, aklıma müthiş bir fikir geldi, bir cin fikirlilik. Yani böyle bir şey yaptım ve hani o kadar böyle ya böyle bir hayatta yaşamıyoruz ki, hayat bütünüyle düşünmemiz gerekiyor. Bir yaşam formu, bir yaşam şekli, bir yaşam ideali, hayali kurmamız gerekiyor gerçekten. Öyle yoksa birinin aklına bir fikir geldi, müthiş bir proje yaptım ve buradan yürürüm şeyiyle yürünmüyor gerçekten. Onu gördük daha fazla izlediğimiz zamanda. Evet, ufak ufak tek tek projeler, bir şeyler var ama bu bir belediyenin yönetim yapısına hazmedilmiş bir şekilde uygulanan bir şey değil. Buradan bağlayarak sorayım ben de. Şöyle bir şey, daha çok kendi aramızda konuşmaya başladık. Biz çok daha fazlasını değil de yani hakkımız olanı istedikçe, kendi istediklerimizi, yani sadece bu bizim hakkımız zaten, hani bunu istiyoruz dedikçe daha da geriye düşmeye başladık. Halbuki herhalde olması gereken bizim daha büyük hayaller kurmamız. Ama çok büyük hayallerin kurulduğu bir devirde yaşamıyoruz, bir dönemde yaşamıyoruz ve pratik sorunlar da bunu engelliyor. Bugün sen düşündüğün zaman senin için gerçekten radikal olan, ilerici anlamda radikal olandan bahsediyorum. Bir toplum projesi ne? Yani böyle düşündüğünde, hayal ettiğin, ya şöyle bir toplum olabilir, böyle bir ütopya olabilir. Bunu da görebiliriz belki, bunu yaşayabiliriz dediğim bir ütopyan var mı? Bir toplum projen var mı?
Evet var. Bir sürü var. Ben büyük hayaller kuruyorum. Ve bunların bir kısmı belki gerçekleşmeyecek, belki bir kısmı yolda form değiştirecek. Ama bayağı hayalperest bir insanım ben. Hayal demişken bizim özellikle genç kuşakta yaptığımız araştırmalarda artık ne kadar hayal kurma kaslarının zayıfladığını da görüyoruz ve bu beni üzüyor. Halbuki yaratıcılık, yenilikçilik hata yapmaktan korkmamakla başlıyor. O yüzden hayal kuranlar aslında risk alanlar, konfor alanlarından çıkanlar. Benim Türkiye'ye dair de kendi çalışma alanlarımla da ilgili böyle hayallerim var ama kocaman bir masa düşünüyorum. Bu kesinlikle bir altılı masa değil. Halil İbrahim sofrası falan da değil. Böyle romantik bakmıyorum ben meseleye. Ama sivil toplumun yasa koyucuların bulunduğu platformlarda devasa bir temsil sisteminin olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Yani sanki bir siyasi partiymişçesine, ayrı bir siyasi parti grubu varmışçasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok farklı vizyonları, farklı meseleleri dert etmiş sivil toplum örgütlerinin bir platform, bir konfederasyon, bir koalisyon adına ne dersen böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin, yasa koyucunun, bütün organların katılımının zorunlu olduğu grup toplantıları yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında çok basit bir şey bu. Bence yapılabilir bir şey bu. Bunu yapan ülkelerde, yani bunu yapan çeşitli örnekler de var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin farklı cinsel yönelimleri, farklı sosyoekonomik seviyeleri, farklı eğitimleri, farklı ırkları, mezhepleri olan, her anlamda farklı olan gençlerle yılda en az 3 ay tersine mentorluk programları yapmasını istiyorum. Bunu hayal ediyorum. Çünkü kutupların arası çok açıldı Türkiye'de toplumların. Çok düşmanca büyüyen, birbirine çok düşman olan yığınlar halini almaya başladı. Bence Ankara'da her sene gruplar değişerek Türkiye'nin dört bir yanından düzenli olarak meclise gidip birlikte vekillerle, bakanlar kuruluyla proje yapması gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin, ama özellikle gençlerin. Bunları da yapanlar var. Bunların hepsi çok mümkün. Onun için yıldızlar yaratmak, yıldızlar çıkarmaktan vazgeçip siyaseti de popülist hamlelerin pençesinden kurtarıp bence sürdürülebilir bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Biz bu sürdürülebilirliği sadece pet şişe kapağı toplamaya indirgedik. Sürdürülebilirlik öyle bir şey değil. Sürdürülebilirlik her şeyden önce toplum sürdürülebilirliği, yetenek sürdürülebilirliği ve tabii ki çevre sürdürülebilirliği. Bunların hepsi bir arada yapılması gerekiyor. Ama Türkiye'de çok ciddi aklamalar yapılıyor. Yeşil aklamalar, işte kadınlar gününde kadınlara çiçek vermek yeterli oluyor. 19 Mayıs'ta işte gençlere festival düzenlemek, ki her sene neredeyse 15-20 festival de iptal oluyor Türkiye'de. Bir dinlememiz lazım kısaca. Yani ben kadınların, gençlerin, mültecilerin, LGBTİ artı bireylerin, farklı dinden, farklı ırktan, farklı mezheplerden insanların dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cezaevlerindeki vatandaşların, cezaevlerindeki annelerin, cezaevinde çocuk büyüten annelerin. Yani biz görmüyoruz diye, sokağa çıkmıyorlar diye, yaşamıyorlar varsaydığımız herkesin fiziksel olarak ve düzenli toplantılarla dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, şu andaki bütün sistem birbirimizi dinlememek üzerine çünkü.
Evet.
Sadece mümkünse kendin gibi olanı dinliyorsun.
Değil mi?
Ve bir araya sadece dinlemek de değil, bir araya geleceğimiz ortam da o kadar az ki.
Yok tabii, değil mi?
Yani
Ortam yok. O yüzden
görmüyoruz.
Ankara'ya gitmeliler bunlar. Mecliste bunların grupları olmalı. Toplantı odaları falan olmalı. Ve bunlar böyle düzenli olarak değişmeli. Buraya bakan bir birim olmalı diye düşünüyorum. Neden biliyor musun? Bak Bahar, ben yıllar önce Kanada'ya ilk gittiğimde dedim ki, abi ben herhalde huzur evi olan bir mahallede ev tuttum dedim. Dışarı çıkıyorum, her yerde 70 yaş, 80 yaş üstü bireyler böyle serumlarıyla, tekerlekli sandalyeleriyle, oksijen maskeleriyle sokakta, kafelerde geziyorlar falan. Herhalde ben öyle bir yerde ev tuttum dedim, tamam mı? Tam ayamadım önce bir, yani ne oluyoruz falan diye. Sonra fark ettim ki ya bu kadar çok
Burada
engelli,
görmüyorsun.
bu kadar çok yaşlı, ya bunlar nerede? Ama orada ben sokakta görüyorum. Çünkü yerel yönetimin böyle de bir sorumluluğu var. Bu insanlara akses edebilecekleri, erişebilecekleri alanlar sağlıyor. Buna kadınlar da dahil, tamam mı? O yüzden belli bir mahalleye gidiyoruz. Aa, orada hep şunlar var. Belli bir mahalleye gidiyoruz, orada hep öbürleri var falan. Belli bir AVM'de belli tip insanlar var gibi. Ben herkesi bir arada büyük bir zenginlik içerisinde görmek istiyorum. Ve bunun
Evet.
mümkün olmasını istiyorum. Ve bu böyle romantik dileklerle olmuyor. Bunun tek çaresi yasa koyucu organların bunu inisiye etmesi. Bunun için de kesinlikle iktidar değişikliği gerekiyor tabii ki.
Yine başa da dönersek, bu en son söylediğinden, yerel yönetimden ne bekliyoruz dedik ya, bu bahsettiğin adım adım yerelden kurulacak bir şey aslında. Yani ilk başta evet, bir belediyenin, o dedik ya, nedir bunun görevi? Pekala, bunun görevinin içerisinde gerçekten sen kendi ilçende yaşayan herkesi, ama gerçekten herkesi. Yani öyle senin kapına geleni değil, toplantı yaptım geldi Şimdi toplantıya gelebilen var, gelemeyen var. Senin toplantını duyan var, gelse ağzını açıp belki konuşmak istemeyecek var. Yani dil bilmeyen olabilir. Ne bileyim, o kadar çok şey var ki sonuçta.
Tabii.
Bütün iletişim çalışmaları belediyelerin sadece belli bir kesime yönelik sonuçta. O dili bilmiyor olabilir, okumayı bilmiyor olabilir vesaire vesaire. Sokağa çıkmıyor olabilir senin afişini görmek için. O yüzden daha yerelden başlayarak insanların bir araya gelip günlük hayat içerisinde birbirini görebileceği, konuşabileceği, tartışabileceği ve böyle herkesin kendi içine kapandığı aileler yapısıyla değil ve bütün o sosyal dayanışmayı biz de oraya yükleriz ya, hep işte aile bakıyor kendi içerisinde. Benim de sanırım daha fazla daha alternatif toplumsal projem o insanların birbiriyle dayanışma hatlarının kurulduğu bir şey ve kamunun bunun düzenleyicisi olduğu. Bu dayanışma ağlarını, o toplumsal dayanışma ağlarını insanların sadece birbiriyle yakın olduğu için bir şey paylaştığı değil, hem o yakın olma düzeyine arttıracak bir takım kolaylaştırıcı etmenler olsun. Hem de biz bu yakınlıkla, o sosyal dayanışmayla ve bu sosyal dayanışmanın bir zemini olsun tabii ki, hani zengin fakire versin gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten bir araya gelip paylaşacağımız, kimi zaman kendi mülkümüzü paylaşacağımız, kimi zaman kendi yemeğimizi paylaşacağımız veyahut ne bileyim kendi bilgimizi, düşüncemizi vesairemizi paylaşacağımız ve bunu paylaşırken de kendimizi iyi hissedeceğimiz, karşımızdakini de iyi hissedeceği alanların yaratılması. Bu gerçekten zor değil. Sadece mevcut kalıpların içinde değil de herhalde daha olabilecekleri düşünmemiz gerekiyor bunun için. Niye olmasın diye düşünmemiz gerekiyor.
Evet, yani neden yapayım kiden, bana ne faydası var kiden, aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasından, neden olmasın kiye doğru evrildiğimiz bir toplum hayal ediyoruz hep birlikte ve birileri bir yerlerde bir şeyleri hayal edebiliyorsa hala bunların gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Bahar, çok konuşacak şey var, ama sen bir Fransa'da araştırmalarını tamamla gel, bir de o boyutunu konuşalım. Bir bakalım oralarda ne oluyor. Çok teşekkür ederim yayınıma geldiğin için.
Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok keyifli oldu.
Benim için de öyle. İstanbul'dan dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğu iddia edilen ama hala benim yıllardır bunu hissedemediğim İstanbul'dan bence dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Floransa'ya kucak dolusu sevgi ve dayanışma gönderiyorum sana.
Ben de aynı şekilde İstanbul'u oldukça özledim. Buradan çok sevgiler yolluyorum.